Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 15.
Gazi Paşa tüm mutlulukların ön koşulu, özellikle ekonomik ve ticari gelişmenin ön koşulu huzur, güvenlik ve şiddetin ulaşamayacağı bir düzenin sağlanmasıdır diye kestirip attı. İsmet Paşa Şeyh Said isyandan çok önce sıkı yönetim ilan edilmesini istemişti. Şimdi ise Gazi Paşa olayların onu haklı çıkardığını açıkça söylüyordu. İsyancıların yol açtığı askeri tehdit yüzünden endişeye kapılan hükümet kısmi seferberlik ilan etti. İstiklal Savaşı'nın en başarılı komutanlarından Kemalettin Sami, Alman silahlarının gönderilmesini örgütlemesi için büyükelçi olarak gönderildiği Berlin'den ülkeye döndü. Dipnot Olsun, sayfa 118. Ama daha yeni oluşturulan birlikler ülkenin güneydoğusuna ulaşmadan Şeyh Said'in aşiret güçlerinin soluğu kesildi. 24 Mart'ta isyancılar Elazığ, o tarihte Mamuretül Aziz ya da kısaca Elaziz, kasabasına girip yağmalamaya başladılar. İki gün içinde halk isyancıları kasabadan sürdü. Dipnot, Elazığ'daki olayların görgü tanığı olan bir Avrupalı'nın raporu için bakınız adı geçen eser sayfa 184-186. Mart'ın sonunda isyancılar her tarafta geri çekilmeye başlamışlardı. 15 Nisan'da İran'a kaçmaya çalışan Şeyh Said'i bir Türk taburu bazı Kürt aşiretlerinin yardımıyla yakaladı. 10 Mayıs'a kadar isyanın bütün liderleri ele geçirilip Diyarbakır'daki İstiklal Mahkemesi'ne gönderildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 115-116. Şeyh Said en çok 15 bin isyancı toplamıştı. 25 bin Türk askeri devletin tarafını tutan Kürtlerin yardımıyla bunları birkaç ayda yakalamayı başardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 126. Buna rağmen Kürtlerin arasında genel bir huzursuzluğun baş gösterebileceği fikri milliyetçileri sarstı. 8 Mart'ta yayınlanan bir askeri bildiri Şeyh Said'in taraftarlarının Diyarbakır'da bir Kürt devleti kurma ve yabancı ülkelerden tanınma ve yardım isteme niyeti taşıdıklarını gösteriyordu. Dipnot Bayrak sayfa 284. Başvekil İsmet 7 Nisan'da din kisvesi altına siyasi bir ayaklanmanın buna açık bir bölgede yinelenmemesi için hükümetin gerekli önlemleri alacağı konusunda meclise güvence verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 289. Diyarbakır'da görülen davada Şeyh Said tek amacının şeriat kanunlarına dayalı bir İslam düzeni getirmek olduğunda ısrar etti. Fakat yetkililere teslim olan ve belki de Şeyh Said'in yakalanmasına yardımcı olan eski adamlarından binbaşı Kasım Cibran ifadesinde isyanının ana amacının bağımsız bir Kürdistan devleti oluşturmak olduğunu açıkladı. Dipnot Olson sayfa 116. Ayrıca isyancıların muhalefeti oluşturan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın iktidara geldiği zaman Kürtlere özellik tanıyacağına söz verdiğine inandığını belirterek partiye de iftira attı. Dipnot Bayrak sayfa 323-324. Hükümet de bu sözleri duymak istiyordu. Savcılık makamı Kürtlerle Türkler arasında ayrım yaparak davalının aynı ulusa mensup kardeşler arasında sorun yaratmaya çalıştığını kanıtlamak için çabaladı. Hükümetin amaçlarını tahmin eden savcılık makamı Müslüman tekkelerinin her zaman için gizli siyasi planların yapıldığı yerler olduğunu ileri sürdü. Dipnot adı geçen eser sayfa 365. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Şeyh Said'in bağımsız bir Kürdistan devleti kurarak vatanı parçalamayı amaçladığına karar verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 383-384. Mahkeme bu girişimi cezalandırmaya kararlıydı ve resmi kayıtlara göre 57 idam cezası verdi. Deneyimli Kürt lideri Seyit Abdülkadir 27 Mayıs'ta, Şeyh Said ve 46 taraftarı 29 Haziran'da Diyarbakır'da idam edildiler. Dipnot Olson sayfa 124-125. Albay Halit Cibran daha önce Bitlis'te idam edilmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 114. İstiklal Mahkemesi Doğu illerindeki tüm tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verdi. Dipnot kararın metni için Bayrak sayfa 390-393. Kürt isyanı haberi Ankara'ya ulaşınca Mustafa Kemal'in yasal muhalefete gösterdiği hoşgörü son buldu. 25 Şubat'ta başvekillikten henüz ayrılmamış olan Fethi Okyar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanı Kazım Karabekir'i ziyaret etti ve size fırkanızı kendi kendinize dağıtmanızı tebliğe beni memur ettiler. Dağıtmazsanız istikbali çok karanlık görüyorum, kan dökülecektir dedi. Karabekir eğer istiyorsa hükümetin partiyi kapatması gerektiği yanıtını verdi. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 sayfa 143. 1927'de Nutuk'ta Mustafa Kemal bu uyarının kendisinden geldiğini onaylayacak ve muhalefet partisi zararlı isyan ve gericiliğin kışkırtıcı bir durum ve nitelikte olduğu için böyle davrandığını söyleyecekti. Dipnot Nutuk sayfa 593-594. 25 Nisan'da Ankara İstiklal Mahkemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın İstanbul Bürosu'nun aranmasını istedi. Dipnot Tunçay sayfa 147. Tanin gazetesi aramayı baskın olarak tanımlayınca gazete kapatıldı. Başyazıları Hüseyin Cahit Yalçın tutuklanıp İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmak üzere Ankara'ya gönderildi. Zaten Hüseyin Cahit takrir-i sükun kanunu çıkartılınca başyazarlığından vazgeçip yalnızca anılarını yazacağını söyleyerek yetkilileri öfkelendirmişti. Dipnot Cephe Soy Siyasi Hatıralar Cilt 2 sayfa 164-165. Ankara'daki hapishanede kısa bir süre iktidarın basın müdürlüğünü yapmış olan ünlü solcu gazeteci Zekeriya Sertel ile beraber oldu. Ardından Hüseyin Cahit taşra kentlerinden Çorum'a sürgüne gönderildi. Dipnot Yalçın sayfa 278. Kararı duyunca bu mahkemede hakim olmaktansa mahkum olmayı tercih ederim dedi. Zekeriya Sertel Sinop'a sürüldü. Dipnot Sertel sayfa 111-121. Öteki Marksist yazarlar da hapis cezaları aldılar. Şair Nazım Hikmet Ran bir süre saklandıktan sonra Bolşevik Rusya'ya kaçtı. Ali Fuat Cebesoy'a göre kapatma işlemlerinden sonra İstanbul'daki günlük gazete sayısı 14'ten 6'ya ve toplam satış ise 49 bine düştü. Satışlardaki beklenmedik düşüş için matbuattan tenkit ve murakabe yani denetim hakkının geriye alınması yüzünden halkın eskisi kadar gazete almadığı ve gazetelere ehemmiyet vermediği dikkat nazarını çekmişti. Bu bir nevi protestoydu yorumunu yapacaktı. Dipnot Siyasi Hatıralar Cilt 2 sayfa 166. 3 Haziran 1925'te hükümet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattı. Kapatma kararı Ankara ve Doğu İstiklal Mahkemelerinin parti programındaki dini inançlara saygı ilkesinin gerici isyanlara yol açtığı görüşünü alıntılıyordu. Dipnot kararı metni için Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 sayfa 161-162. İstanbul'daki sol kanat işçi örgütleri de kapatıldı. Hiç kimse onları dini ayaklanmalara ya da Kürt aşiretlerinin gericilerine yakınlık duymakla suçlayamazdı. Dipnot Sertel sayfa 107. Ama ne de olsa iktidar için potansiyel bir tehdit oluşturuyorlardı. Aralarında Ahmet Emin Yalman ve Velid Ebu Ziya'nın da bulunduğu önde gelen 9 gazeteci tutuklanıp yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi. İstiklal Mahkemesi gazetecileri hükümete karşı haksız ve gereksiz suçlamalar yaparak Şeyh Said isyanı için uygun ortam hazırlamakla suçladı. Gazetecilerin davranışlardan dolayı pişman olduklarını belirtmeleri ve Cumhurbaşkanı'ndan af dilemeleri söylendi. Kendilerinden istendiği gibi davrandılar. Mustafa Kemal yasal nedenler var olduğu halde onları kişisel olarak suçlamayacağını bildirip mahkemenin müsamaha göstermesini istedi. Dipnot, suçlama ve karar için bayrak sayfa 394-400, Mustafa Kemal'in İstanbul Barosu eski başkanı Lütfi Fikri'den düşünsel söz eden telgrafı ATTB sayfa 568. Serbest kalan gazeteciler derslerini almış olarak İstanbul'a döndüler. Basının hükümeti eleştirmesi son buldu. Ertesi yıl Cumhuriyet'in kuruluş yıl döneminde affa uğrayan Hüseyin Cahit Yalçın ile Zekeriya Sertel sürgünden döndü. Aynı aftan yararlanacağını uman romantik şair Nazım Hikmet de 1928'de Rusya'dan geldi. Ama onun sorunları henüz bitmemişti. Kısa bir süre tutuklandı, sonra serbest bırakıldı ve ardından iktidar kedinin fareyle oynaması gibi uzun süre onunla oynamaya başladı. Dipnot Ana Britannica, Cilt 16 sayfa 430. Muhalif gazetecilerin sürekli olarak kendisini iğnelemesinden bıkan Mustafa Kemal, 2 yıl sonra 6 gün süren nutukun büyük bir kısmını eleştirileri yanıtlamaya ayıracaktı. Hükümet için basını susturmak ya da uysallaştırmak zor değildi. Ama Kürt ayrılıkçılığı tehdidinden kurtulmak bu kadar kolay olmuyordu. Şeyh Said'in isyanı başlattığı bölgede 1916 yılında Mustafa Kemal Ruslara karşı savaşmıştı. Kürt aşiret reisleri hakkındaki bilgilerini iyi değerlendirerek İstiklal Savaşı'na ulusal direnişe yardım etmelerini istemiş ve çoğunlukla başarılı olmuştu. Yerel bir özerk yönetim biçimi altında onlara bazı haklar ve ayrıcalıklar vaat etmişti. Dipnot Mustafa Kemal Eskişehir-İzmit konuşmaları sayfa 104. 1923 yılında seçilen ya da daha doğrusu atanan ikinci meclis üyeleri arasında tıpkı 1920'de toplanan birinci mecliste olduğu gibi Kürt ileri gelenleri de vardı. Doğu ve Güneydoğu'yu temsil eden 37 milletvekili arasında takrir-i sükun kanunu lehinde oy veren etnik Kürtler de bulunuyordu. Dipnot, liste için Göldaş sayfa 474-475, bölgeden yalnızca 7 milletvekilinin yasa aleyhinde oy kullandığını söylüyor. Ama yaşanan isyan hükümetin Kürt eşrafının işbirliğini sağlamak yolundaki geleneksel politikaya güvenmenin yeterli olmadığına karar vermesine yol açtı. Fethi Bey'in maliye vekili ve geleceğin meclis reisi Abdülhalik Renda'dan ve Dahiliye Vekili Cemil Uybaydın'dan rapor istendi. Yanya, şimdi Yunanistan'ın Yanina kenti doğumlu olan Abdülhalik herhalde Arnavut kökenliydi ve Cemil de Süleymaniyeliydi. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 92. Her ikisi de özümleme, asimilasyon politikası lehinde görüş bildirdi. Buna göre Kürtçe konuşulması engellenecek, Kürtlerin arasına Türkler yerleştirilecek ve bir kısmı da batı bölgelerine gönderilecekti. Dahiliye Vekili Cemil raporunda doğuda bir genel vali altında bir koloni yönetimi kurulmasını önerdi. Dipnot Bayrak, sayfa 471. İngilizlerin Kuzey Irak'taki Kürtleri havadan bombaladığı, Fransız ve İspanyolların Fas'ın Rif bölgesinde Abdülkerim'in kabilesini baskı altına almaya çalıştığı bir tarihte bu hiç de şaşırtıcı bir fikir değildi. Aradaki fark ise İngiltere ile Fransa'nın ellerinde bulunan bölgelerde maddi gelişme yaratabilecek paraya sahip olmaları ama Türkiye'nin böyle bir olanağının bulunmamasıydı. Bu durum uygar bir hükümetin yola gelmez aşiretleri, ister Hindistan'ın kuzeybatı isterse Türkiye'nin güneydoğu sınırında olsun denetim altına alma sorumluluğu bulunduğu inancını etkilemedi. Araştırmaların sonucu 1925 Eylül'ünde hükümete sunulan Şark İslahat Planı kapsamında açıklandı. Adı geçen bölgelerde bir genel müfettişin denetimi altında özel bir yönetim biçimi geliştirmek, daha önceleri Ermenilere ait olan arazilere 50 bin Türk yerleştirmek, tehlikeli Kürt aileleri sürmek ve etnik Kürtlerin yaşadıkları yerlerde devlet memurlarına alınmalarına son vermek gibi görüşler bu planda yer almıştı. Dipnot, raporların ve planın metni için adı geçen eser sayfa 452-489. Ailesi Doğu Anadolu'nun Malatya kentinden geldiği için kökeninde Kürtlük bulunup bulunmadığı tartışılan İsmet Paşa, Şark İslahat planını uygulamaya koydu. Abdülhalik Renda'nın raporuna göre 250 bin Türk ile 117 bin Arapça konuşan insana karşılık neredeyse 1 milyon Kürt'ün yaşadığı bölgenin etnik yapısı gözle görünür bir derecede değişmedi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 453. Zaman içinde demir yolları ve devlet hizmetlerinin gelişmesiyle ülke biraz daha birbirine yakınlaştı. Ama Kürtlerin çoğu dışlanmışlık duygusundan kurtulmadı ve yaşadıkları bölgelerin yoksulluğu ve geri kalmışlığı devam ettiği için buralara gönderilen devlet memurları tarafından sürgün yeri olarak algılandı. Köken ve kendine seçtiği yön olarak batılı olan Mustafa Kemal, Kürtlerin daha sonraları inkar politikası olarak adlandıracakları ayrı bir Kürt halkının varlığını kabul etmeme görüşünü destekledi. Mustafa Kemal'in tarafını tutan ya da karşı çıkan çağdaşlaşma yanlısı Türk milliyetçiler arasında bu konuda hiçbir tartışma olmadı. Onların ideali Fransız dili ve kültürünün oluşturduğu Fransız ulusu gibi Türk dili ve kültürüyle birleşen tek bir Türk ulusu yaratmaktı. 1926 aralığında Milli Eğitim Bakanlığı Türklerin birliğine zarar verdiği için Kürt, Laz ya da Çerkez gibi etnik isimlerinin kullanılmasını yasakladı. Dipnot Özerdim, sayfa 93. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal halka hitaben yaptığı konuşmalarda Kürtlerden ismen söz etmedi. 1925 Kasım'ında meclisin açılış konuşmasını yaparken doğudaki isyanı irticai bir cereyanı, efkar ve bir silsile-i istihzara atın. Dipnot, ASD cilt 1 sayfa 356. Yani gerici bir fikir akımı ve bir dizi hazırlığın sonucu olarak gösterdi. Büyük Nut'un sonunda bu isyanı, Cumhuriyet rejimine çağdaş yenileşmeye karşı cahillik, bağnazlık ve bir türlü düşmanlık ayağa kalkması diye tanımlayıp, terakkiperver Cumhuriyet fırkasını isyancılara umut vermekle suçladı. Dipnot, Nutuk sayfa 594. Şeyh Said'in Kürtleri ayaklandırmak için dini söylemi kullandığı doğrudur. Ne var ki hilafetin kaldırılmasından çok önce, o ve diğer birçok Kürt lider kendi halklarına ayrı bir yönetim isteyerek bu projenin gerçekleşmesi için yabancılardan yardım istemeye çabalamıştı. Mustafa Kemal iktidara gelişinden önce ortaya çıkmış olan Kürt sorununa herhangi bir çözüm getirememişti. Bu konuyu da öteki yönetim sorunlarıyla birlikte çözmesi için İsmet Paşa'ya bırakmıştı. Mustafa Kemal daha çok ülkesini çağdaş uygarlık düzeyine çıkartması için gerekli olan kültür devrimiyle ilgileniyordu. 1927 yılında Takrir-i Sükun Kanunu'nun devrimci değişimlerin yaşandığı bir dönemde kaçınılmaz bir gereklilik olarak savunacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 595. Şeyh Said isyanı tek parti yönetiminin uygulanmasını ve kültürel değişimi hızlandırmıştı. Ne var ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yılların gösterdiği gibi Türkiye'de çok derin kültürel değişimlerin yaşanmadığı dönemlerde bile demokrasiyle iyi yönetimin birlikte sürdürülmesi zor olmuştur. 1925 yılında ise çok daha zordu. Halkın büyük çoğunluğu okur yazar değildi ve eşit haklara sahip değildi. Yeniden yapılandırma henüz başlamaktaydı. Yoksulluk kolayca şiddete dönüşüveriyordu. Mustafa Kemal muhafazakar bir devrimciydi. Medeniyet ile huzur ve asayişin birbirinden ayrılmadığına inanıyordu. Dipnot AS'de cilt 1 sayfa 362. Her ikisini birden istiyordu.
Ayrım sonu.